Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihât. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Ve tevâsav bilhakki وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selam da Tarar Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Hordat 1400, Hicri Kameri 24 Şevval 1442 ve Miladi 5 Haziran 2021 Cumartesi. Ayrıca İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Din Alemi Murtaza Turabi ile İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti üzerinden yapılan röportaj, İlim ve Fıkıh Bayraktarı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Aydın Gelecek ve İran ile Hindistan İşbirliği Alanları ve Fırsatları isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 7 adayı televizyon münazarasını gerçekleştirdi. Galibaf, halkı seçimlere katılmaya davet etmenin ülkenin geleceğini inşa etmek olduğunu söyledi. İran aşısı 18 yaş altı çocuklara uygulanmaya başlıyor. İran ve Irak arasında büyük ticaret merkezi açılıyor. Türkiye, Kuzey Irak'a hava saldırısı düzenledi. Netanyahu'nun oğlunun sosyal paylaşım sayfaları engellendi. Şimdi haberler.
...13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinden 7 adayı ilk televizyon münazarasını gerçekleştirdi. Münazara 3 saat sürdü. Adayların iki münazaraya daha katılması ve İslam İran'ın 80 milyon nüfusu karşısında ülkenin gelecek 4 yılda yönetimi için programlarını ve geçmiş karnelerini sunmaları bekleniyor. Adaylardan Hücretül İslam, Seyyid İbrahim Reis'i, ülkenin üretimi yolundaki engeller ve bu engelleri ortadan kaldırma ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, üreticiler için üretimi cazip hale getirmek ve üretken olmayan iktisadi işlerin cazibesini azaltmak gerektiğini vurguladı. Reis'i nakit para, döviz, arsa, altın ve benzeri alanlara yönlendirilmesinin cazibesi azaltılması ve üretim için yatırım yapma cazibesi artırılması gerektiğini ve bu belli bir mekanizmayı da gerektirdiğini belirtti. Adaylardan Muhsin Rıza'yı da ülkenin bütçe planlama süresinin ıslah edilmesiyle ilgili bir soruya verdiği cevapta, Merkez Bankası şimdiki başkanı himmeti ve arkadaşları ellerini halkın cebine sokacak bir süreci başlattıklarını belirtti. Rıza'yı şöyle ekledi, aziz milletimiz 8 yıl önce aynı mekanda o işe yaramayan anahtara karşın benim bin tümenlik banknotu gösterdiğimi ve bu süreç aynı şekilde devam ederse milli para birimimiz değer kaybına uğrayacağını söylediğimi hatırlayacaktır. Seçimlerin diğer adayı Abdülnasır Himmeti ise vatandaşlardan seçim sandıklarına küsmek yerine kaderlerini oylarıyla belirlemelerini istedi. Bankacılık sistemine süper borçlular ve ellerindeki paraların bankalara iade edilme yolları ile ilgili bir soruya cevap veren Himmeti şöyle ekledi. Ben ekonomi uzmanıyım ve şimdiki ekonomimiz bu vaatlerin gerçekleştirmesine gücü yetmeyeceğini bilirim. Adaylar vaatleriyle pratikte servet dağılımından değil, yoksulluk dağılımından söz etmiş bulunuyor. Biz iktisadi reformlara ihtiyaç duyuyoruz ve ben bu sorunu nasıl çözeceğimi bilirim ve bunu yapacak programı ve gücüm de vardır.
Seçimlerin diğer bir adayı Muhsin Mihralizade ise vergi kaçakçılığıyla mücadele yöntemi hakkında bir soruya verdi cevapta. Bunun için üzerinde yıllarca çalıştığı ve tüm alanlarda çözüm yollarını hazırladığı bir programının olduğunu söyledi. Mihralizade şöyle dedi. Sizler de bildiğiniz üzere ülkenin onca kapasitesi ve sarf edilen tüm çabalara rağmen aziz ülkemiz birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Eğer bu sorunları anlatacak olursam onlarca örnek verebilirim. Bu sorunlar halkın canına, malına ve günlük yaşamına nüfuz etti ve yıllardır onların yaşamını etkilemiştir. Diğer bir aday ise Ali Rıza Zakani ilk münazarada diğer aday Abdülnasır Himmeti'nin sözlerini gösterdi. Tepkide ülkenin parasını heba ettiklerini söyledi. Zakani şöyle dedi. Sorunların hakkında doğru konuşmalıyız. Rica ediyorum başkalarına iftira atmayın. Eğer icap ederse hem adayların hem halkın ağzının tadını bozacak bazı hakikatleri söyleriz. Adaylardan Seyit Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de ülkenin milli para birimini takviye etme yolları ile ilgili bir soruya verdi. Cevap da şöyle dedi. Enflasyon tüm musibetlerin, belaların anasıdır. Eğer enflasyonu kontrol altına alabilirsek milli paramızın değerini koruyabiliriz. Gazizade Haşimi söz şöyle dedi. Biz Selam hükümetinde 213 projeden oluşan ve 50 projesi enflasyonu kontrol altına almak ve bankacılık sistemi ve bütçenin ıslah edilmesini öngörülen bir paket hazırladık. Seçimlerin diğer adayı Sait Celil de yoksulluk ve mahrumiyetle mücadele ile ilgili bir soruya verdi cevapta. Şimdiye dek halk ve mahrumiyet önceliklerin arasında yer almadı. Yapılan işler tamamen göstermelik oldu. Celil'i sözlerine şöyle devam etti. Mahrumiyeti gidermek için önce inanç, irade ve ardından plan ve program gerekir. Bizim birkaç programımız var. Bizce halkın enerji alanında hakkı onlara ödenmeli. Bunun için online adına bir planımız var. İkinci planımız gıda maddeleri sepetidir. Her gün herkese en az 2500 kalori ulaştıracak bir program hazırladık. Böylece gıda maddeleri sepeti uygun biçimde dağıtılacaktır. Maalesef son yıllarda bu iş uygun biçimde yapılmadı diyebilirim.
İslam İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerine adaylıkları kesinleşen 7 aday ilk seçim münazaraları için geldikleri radyo televizyon kurumunda münazaraya katılmadan önce gazetecilere birer açıklama yaptı. Adaylardan Abdülnasır Himmeti ilk münazaradan önce gazetecilere yaptığı açıklamada halkın seçim sandıklarına küsmesi kendisinin en önemli rakibi olduğunu belirterek bu seçimlerde yine halk kazanmasını temenni etti. Seçimlerin diğer adayı Seyit Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ise yaptığı açıklamada ülkenin yönetim sisteminde büyük bir değişim yaratmak ve gençlerin ve kadınların sesi olmak için aday olduğunu belirtti. Gazizade Haşimi ülkede sakat bürokrasi ve yönetim sıkıntısı söz konusu olduğunu ileri sürdü. Adaylardan Muhsin Rıza ise İran milletini savunmak için bu münazaralara katıldığını belirterek şöyle dedi. Ülkeye hakim olan mevcut düzenle rekabet etmeye tam hazırlıklıyız ve şimdiki duruma kim sebebiyet verdiyse onu rakibi olacağım. Seçimlerin adaylarından Sayın Celil ise gazetecilere verdiği demeçte ülke 8 yıldır durma noktasına geldiğini belirterek esas rakibi sürekli bahane uyduranlar olduğunu kaydetti. Celil'e gelecek 8 yılda ülkede sıçrama yapmanın mümkün olduğunu belirterek programlarını İslami ahlak çerçevesinde ve ikna edici bir şekilde ifade edeceğini vurguladı. Adaylardan Muhsin Mehralizade ise bu seçimlerde tek rakip olarak Seyyid İbrahim Reis'i gördüğünü belirterek münazaralarda halkla samimi bir şekilde konuşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı seçimlerinin diğer adayı Ali Rıza Zakani gazetecilere yaptığı açıklamada münazarada tüm konuların delillere dayanarak ve mantıklı bir şekilde gündeme getireceğini belirtti. Kendisi fesatla mücadele etmek üzere aday olduğunu kaydeden Zakani şöyle dedi. Ben halkın hakkını almak için geldim. Bu halk şimdiki vaziyetle yaşamayı hak etmiyor. Seyit İbrahim Reis'i gazetecilere en büyük rakibi mevcut düzen ve fesat ve mutsuzluk ve beceriksizlik olduğunu belirtti. Kendisi açısından en önemli konu adaletin yerine getirilmesi olduğunu belirten Reis'i, ülkede özellikle de yürütmede değişim yaratmak büyük zaruret olduğunu ifade ederken şöyle ekledi. Halk değişim istiyor. Mevcut durum inkılap için yürek yakanların derinden kaygılandırıyor.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf vatandaşları seçimlere katılmaya davet etmenin milli ve devrimci bir görev olmanın yanı sıra ülkenin geleceğini inşa etme yönünde bir çaba olduğunu kaydetti. Galibaf konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bugün inkılabın birge önderinin tüm vatandaşları önümüzdeki seçimlere katılmaya davet etme çağrısına lebbey demek milli ve inkılapçı bir görev olmanın yanı sıra ülkenin geleceğini inşa etme yönünde bir çabadır. Galibaf açıklamasının devamında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı halktan ve halka ait ve seçimlere katılım oranı her ne kadar yüksek olursa bir o kadar İran'ı sevenlerin yararınadır. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri 18 Haziran'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, Ukrayna yolcu uçağı kazası ile ilgili dosyaya bakma yetkisi İran mahkemelerine ait olduğunu belirtti. Cumartesi günü İran ve Ukrayna arasında Tahran Havaalanı'nda düşen Ukrayna yolcu uçağı kazası ile ilgili 3. tür müzakerelerin sonuçları hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Baharvend, Kiev'de gerçekleşen bu turda konuyla ilgili güvenlik askeri ve cezai meselelerin hakkında detaylı bilgi alışverişi gerçekleştirildiğini belirtti. Baharvend, Havacılık Kurumu'nun askeri ve yargı ve teknik araştırmaları, Amerika ve İngiltere'den bir danışman grubunun işbirliğiyle yapıldığını, araştırma sonucu Ukrayna yolcu uçağı insan hatası yüzünden düşünü ortaya koyduğunu kaydetti. Baharvend, İran yönetimi bu kazada hayatını kaybeden yolcular için ister İranlı ister yabancı uyruklu olsun kişi başına 150 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini, bazı yolcuların ailelere bu tazminatı aldıklarını ifade etti. Baharvend ayrıca Kanada yönetimine bu meseleyi siyasi çıkarları doğrultusunda malzeme yapmasını esefle karşıladıklarını belirterek şöyle ekledi. İran bu dosyada her türlü işbirliğine hazırdır. Ancak bunun için İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkinliği tanınmalı ve milli egemenliğine saygı gösterilmelidir. Ukrayna yolcu uçağı 8 Ocak 2020'de Tahran Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti.
İranlı bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısı CovIran Bereket'in klinik test aşamasından sorumlu uzman Dr. Minu Muhriz, aşının 18 yaş altı kişilere uygulanmasına yakında başlayacaklarını açıkladı. Dr. Muhriz, spor yarışmaları, dini etkinlikler ve benzeri yüksek kalabalıklarla düzenlenen etkinliklerin başlaması için toplumun önemli oranın aşılanması gerektiğini belirterek şöyle dedi. CovIran Bereket aşısı gerçekte ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi. Üstelik yüksek düzeyde etkili olduğu görüldü. Biz de şu anda bu aşının genel aşılama sürecinde kullanılması için acil kullanma iznini bekliyoruz. İran'da okulların ve üniversitelerin yeni eğitim yılında açılması gerektiğini kaydeden Dr. Muhriz, okulların ve üniversitelerin açılması öğrencilerin ve hocaların ve öğretmenlerin aşılanmasına bağlıdır. İranlı uzmanların geliştirdiği CovIran Bereket aşısının klinik test aşaması 29 Aralık 2020'de başlamıştı.
Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son 24 saatte ülkede toplam 6.442 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 128 hasta daha hayatını kaybettiğini, böylece hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 80.941 olduğunu belirtti. Konu hakkında bugün açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi, Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 2.960.751 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 2.537.092 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Enformasyon Merkezi son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 80.941 olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Enformasyon Merkezi toplam test sayısı 20.564.299 olarak açıklandı. Resmi verilere göre koronavirüs salgını başladığı günden bu yana dünyada 173 milyon insan bu hastalığa yakalandı, 3 milyon 728 bin kişi ise hayatını kaybetti.
Irak Ulaştırma Bakanı Hüseyin Benderşili yakında İran ve Irak arasında büyük bir ticaret merkezinin açılacağını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan teknik ve uzman bir eğitim başında Irak'ın güneyinde Basra eyaletine giden Bakan Şili, bir basın toplantısı düzenleyerek bu ziyareti eyalette devam eden projeleri takip etmek üzere Başbakan Mustafa Kazım'ın talimatı çerçevesinde gerçekleştirdiğini söyledi. Iraklı bakan, Basra eyaletinde Karadeniz ve demiryolu akliyatının durumunu gözden geçirdikten sonra Şelemçe bölgesine gideceğini, orada İran ve Irak'ın ortak ticaret merkezinin açılış ile ilgili çalışmaları yerinde göreceğini söyledi. Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı geçen gün İRNA Ajansı'na verdi demişti. İran ile iktisadi ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada iki taraf arasında ticaret hacminin çok büyük olduğunu, bu rakamı yılda 21 milyar dolara yükseltmeyi planladıklarını belirtmişti.
Bölge medyası Türkiye savcı uçakları Kuzey Irak bölgesinde Dahuk eyaletine bombardıman ettiğini, bombardımanda bazı PKK üyeleri öldüğünü, bazıları ise yaralandığını belirtti. El Cezire Haber Kanalı Kuzey Irak'ta bir kaynaktan nakden geçtiği haberde Dahuk eyaletinde PKK mevzilerine düzenlenen bu saldırıda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sky News kanalı ise TSK'yı ay savcı uçaklarından Ahmadiyye bölgesine bombardımanlarında 4 PKK'lı yaralandığını duyurdu. Katar'ın El Şark kanalı ise Irak'ta bir güvenlik yetkilisinden nakden TSK savaş uçakları Dahuk kuzeyinde Metin dağlarına vurduğunu duyurdu. Türkiye yıllardır PKK ile mücadele bahanesiyle Kuzey Irak'ta askeri üsler inşa etti ve geçen seneden beri bu bölgeye yönelik karadan ve havadan operasyonlarına ivme kazandırarak hem Kuzey Irak ve hem Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor. Türkiye PKK'yı 40 bin Türkiye vatandaşının ölümünden sorumlu tutuyor ve Bağdat yönetimi ve Arap Birliği'nin muhalefetlerine rağmen Kuzey Irak bölgesine saldırılarını sürdürüyor.
Filistin medyası Siyonist rejim İsrail askerleri ve radikal Siyonist yerleşkecilerin Batı Şeria bölgesinde saldırılarında en az 300 kadar Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Filistin medyası Cuma günü Batı Şeria bölgesinde Kudüs ve Nablus başı olmak üzere bazı kentlerde Siyonist askerlerin ve radikal Siyonist Yahudilerin Filistinlere saldırılarına ve aralarında çatışmalara sahne olduğunu yazdı. Haberde söz konusu çatışmalarda Siyonist askerleri Nablus ve diğer bazı bölgelerde yerleşke inşaatını barışçıl bir şekilde protesto eden Filistinlere saldırması üzerine başladığı belirtildi. Haberde Siyonist askerler Filistinlilerle çatışmalarda mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandıkları, bu yüzden en az 300 kadar Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in İsrail halkını Siyonist parlamenterlerden birinin evinin önünde protesto eylemi düzenlemeye davet etmesi üzerine Facebook, Twitter ve Instagram siteleri Yair'in hesaplarını engelledi. Facebook, Twitter ve Instagram sosyal paylaşım siteleri Cuma günü Siyonist başbakan Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in bu sitelerde sayfasını İsrail halkını Siyonist parlamenterlerden birinin evinin önünde protesto eylemi düzenlemeye davet etmesi üzerine askıya aldılar. Netanyahu'nun oğlu Yair yaptığı açıklamada İsrail halkını Neftali Bennett liderliğindeki partinin üyelerinden Urbah'ın evinin önünde protesto eylemi düzenlemeye davet etmesi üzerine Facebook ve Twitter hesabını 24 saat ve Instagram'da 12 saat sayfalarını engellediğini belirtti.
Bahreyn'de 14 Şubat İnkılapçı Gençlik Hareketi yayınladığı bildirdi. Başkent Menama'da Amerikan Büyükelçiliğinde eşcinsellerin bayrağının göndere çekilmesini şiddetle kınadı.
Ve son haberimiz, Rusya lideri Vladimir Putin, Britanya'nın yeni istihbarat şefi Richard Moore'a hitaben yaptığı uyarıda Londra-Moskova ilişkisini daha da berbat yapmamasını söyledi. Britanya'nın gizli servisi MI6'nın yeni şefi Richard Moore'un Rusya çökmek üzere olan bir güçtür ifadesine tepki gösteren Rusya lideri, Moore'u tecrübesiz biri olarak nitirledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran'ın Birleşmiş Milletler'de oy hakkını kaybetmesi Amerikan ekonomik terörizminin diğer sonucu başlığını taşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İran'ın Birleşmiş Milletler üyelik aidatını ödemede gecikmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 19. maddesi uyarınca genel kurulda oy kullanma hakkını kaybetmek üzere olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de konuya Twitter üzerinden tepki gösterdi. Tepkide, siyahın beyaz olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler İran'ı borcu nedeniyle genel kurulda oy hakkından mahrum bırakıyor. Dikkate alınmayan konu ekonomik terörizmi, Birleşmiş Milletler borçları bir yana İran'a gıda ödemelerini yapmak için izin vermiyor bile dedi. Zarif, Birleşmiş Milletler bu parayı Amerika'nın son deniz korsanlığından çaldığı 110 milyon dolardan alabilir hatırlatmasında da bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika tarafından çalınan 110 milyon dolar konusu, İran'a ait 2 milyon varil ham petrolünün Washington tarafından açıkça bir deniz korsanlığında satışıdır. Associated Press haber ajansı birkaç gün önce verdiği haberde, Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah sahillerine bulunan Achilles petrol tankerindeki 2 milyon varil petrolü, varilini 55 dolar üzerinden sattığını bildirdi. İran'ın üyelik parasının Birleşmiş Milletler'e ödenmemesi aslında iki açıdan ele alınması gereken bir konu. Birincisi, İran'ın mali kaynaklarına ve döviz gelirlerine erişiminin kısıtlanmasıdır. Zira Amerika'nın tek taraflı yaptırımları sebebiyle İran'a yabancı kaynaklardan para transferi zorlaştı. Fakat Guterres'in kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun görmezden geldiği ana ve önemli konunun üyelik aidatının ödenmesindeki gecikme ve İran'ın ekonomisine ve halkına daha birçok zararın nedeninin Amerika'nın ekonomik terörü olmasına kayıtsız kaldığını gösteriyor.
Ancak sorunun bir başka yönü de Birleşmiş Milletler'in bazı ülkelerce bir araç olarak kullanımına sebep olan yapısal zayıflıktır. Uluslararası meseleler uzmanı Majid Şocai bu bağlamda şöyle diyor. Birleşmiş Milletler'deki mali sorunlar her zaman bölge tüm performansını etkileyen konulardan biri olmuştur. Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesinin veto hakkını ilaveten Birleşmiş Milletler kararları ve eylemlerinde ayrımcı bir konu olan ve hatta ona da yazılmış veto hakkı denilebilen konu örgütün bütçesinin sağlanması ve verilen mali hediyelerdir. Zira ülkeler bu şekilde Birleşmiş Milletler kararlarını etkileyebilirler. Örneğin dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 2016 yılında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu maddi yardımlara nedeniyle Yemen Savaşı'nda işlediği tüm cinayetlere rağmen Riyad hükümetinin adını Birleşmiş Milletler çocuklar haklarını ihlal edenlerin listesinden çıkartmak zorunda olduğunu belirtti. Bütçe temini açısından ise Amerika %22'lik pay ile Birleşmiş Milletler'de en fazla üyelik hakkı ödüyor. Fakat bunu her zaman Birleşmiş Milletler'in kararlarını etkilemek ve kendi nüfuzu bağlamında suistimal etmiştir. Halihazırda Birleşmiş Milletler'de uluslararası çalışan Amerikalılar en fazla sayıyı oluşturuyor. Halbuki Birleşmiş Milletler Bildirgesi 101. maddesi uyarınca bu örgütteki çalışanlar ülkelerin coğrafi alanı oranında onmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de İran'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkından mahrum bırakma kararında tüm bu faktörlerin etkili olduğu düşünülebilir. Fakat şimdi bu soru gündeme getirilmiştir. Amerika ve İsrail'in insanlığa karşı cinayetlere ve ekonomik terörizm nedeniyle İran halkının haklarının açık ihlaline karşı Güvenlik Konseyi'nin pasifliği ve müsamahakarlığına karşı Birleşmiş Milletler nasıl sorumluluk hissetmiyor? Bu eylem ve Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin üye ülkelerin haklarını destekleme bağlamında verecek kararda üzerine dayanacak bir yasa yok mu?
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın yaptırımları pandemi döneminde insan haklarının ihlali etrafında. Uluslararası kuruluşlar durumu iyileştirmek ve bu küresel salgının üstesinden gelmek için yaygın aşılama ve halkın ilaca ve tıbbi ekipmanlara erişiminin gerekliliğini vurgularken COVID-19 salgın dalgası dünyanın çeşitli ülkelerinde devam ediyor. Bu arada Amerika'nın bazı ülkelere yönelik ekonomik yaptırımları aşılara ve ihtiyaç duyulan ilaçlara ve tıbbi teçhizatlara erişimin önünde büyük bir engel olmaya da devam etmekte. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler temsilcileri Amerikan yaptırımlarının başta korona salgından etkilenen bazı ülkeler olmak üzere uluslararası sağlık sistemleri üzerindeki olumsuz etkisini vurguladılar. Söz konusu temsilciler sanal ortamda düzenlenen oturumda Amerika'nın ekonomik yaptırımlarının ülkelerin teknolojiye, küresel altyapıyı desteklemek için güncel sağlık sistemleri ve insani yardım erişimini engellemesinin korona salgını sırasında insan hakları ihlallerinin ana sebebi olduğunu belirttiler. Amerika kendi hedefleri ve çıkarları bağlamında dünyada diğer ülkelere en çok yaptırım uygulayan büyük ülkedir. Söz konusu yaptırımlar çeşitli siyasi sebeplerden dolayı birçok ülkeye, bu cümleden İran, Rusya, Venezuela, Çin ve Küba'ya insan hakları bahanesi sebebiyle uygulanırken, onların hatta tıbbi malzemeler, ilaçlar ve teçhizatları temin için dünyadaki piyasalara erişimini engelliyor. Washington hatta günümüzde korona pandemisinde bile tüm ülkelere özellikle de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik, tıbbi ve sağlık alanında vahim bir duruma sebep olurken yine de yaptırım siyasetlerini daha da yoğun şekilde sürdürüyor. Amerika'da siyaset alanındaki değişimlere ve Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesine ve uluslararası kurumların bu yaptırımları kaldırmasını istemesine rağmen Amerika yaptırım siyasetlerini değiştirmiyor. Gerçi uluslararası baskılar Amerikalı yetkililerin ilaç ve gıdanın yaptırım alanında olmadığını iddia etmelerine rağmen pratikte bu yaptırımlar erişim şartlarını daha da zorlaştırıyor.
Nitekim İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de söz konusu yaptırımlar nedeniyle defalarca uyarıda bulunarak Amerika yaptırımları tarihin en insanlık dışı yaptırımlarıdır. Onlar yaptırımların gıda ve ilacı kapsamadığını iddia ederken fakat hiçbir banka ilaç ve gıda satın alınması için para transferini kabul etmiyor. Bizim paramız bazı ülkelerde bloke edilmiştir. Biz kendi paramızla gıda ve ilaç alamıyoruz dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alirza, Amerika ekonomik yaptırımlarının Caracas'ın aşıya ulaşmasını engellediğini belirterek, Venezuela mal varlıkları yurt dışında bloke edilmeseydi ihtiyaç duyduğumuz korona aşısından 30 milyon doz satın alabilirdik dedi. Yaptırım uygulanan ülkelerde yeni şapta aşı satın alınamadığı için yüksek korona kayıpları yaşanıyor. Aslında bu ülkelerin vatandaşları yaptırımların dolaylı kurbanlarıdırlar. Zira yaptırımlar aşılama sürecinin zaman alması ve zorlaşmasına, ilaveten ilacın satın alınmasında da sorunların yaşanmasına ve böylece yüksek ölüm oranlarının yaşanmasına sebep oluyor. Tabii ki bu konu sadece korona hastalığı ile sınırlı değildir. Birçok tedavisi zor olan hastalıklarını da kapsıyor. Böylece aralarında İran'ın da bulunduğu yaptırım uygulanan ülkeler böyle insanlık dışı sorunlar yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler'in bu bağlamdaki özel raportörü Alena Duhan, Amerikan yaptırımlarının acil şartlarda uygulandığını Çin, Küba, Haiti, İran, Nikaragua, Rusya Federasyonu, Suriye, Venezuela, Zimbabwe ve diğer ülkelerde insan haklarını geniş çapta ihlal ettiğini belirtiyor. Amerika müttefikleri yaptırım baskı aracı olarak da dünyada en büyük cinayeti işliyorlar. Onlar insanlığa karşı ilaç yaptırımı ile birçok ülkede insanlık suçu işliyorlar. Fakat mevcut kanıtlara göre bizzat kendileri en büyük insan hakları ihlalcileri olduğu halde her zaman aldı ulaşım ve insan haklarından dem vuruyor ve birçok ülke insan hakları ihlalleri bahanesiyle yaptırım uyguluyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak sizlere ve tüm Müslüman kardeşlerimize bu münasebetten dolayı başsağlığı diliyor ve sizlere uzman konuğumuz Din Alemi Sayın Şeyh Murteza Turabi'nin konuyla ilgili görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين إمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام شهادت yıl dönümünü tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. İmam Cafer ibn Muhammed es-Sadık Ehl-i Beyt İmamlarından altıncısıdır. Medine-i Münevvere'de Hicri Kameri 83 yılında dünyaya geldiler. Ve 148 Hicri Kameri yılında 65 yaşında Abbasi halifesi Mansur'un verdiği zehirle şehit düştüler. İmam aleyhisselam yaşadığı dönem itibarıyla Emevilerin çöküş dönemine ve Abbasilerin iş başına gelmeleri dönemine şahit oldular. İmam bu dönemde, bu hassas dönemde İslam beldelerinin siyasi çalkantılar içerisinde bulunduğu bir dönemde hak taraftarlarını bu korkunç girdaplarda boğulmaktan kurtarmış ve onlara doğru tavırın nasıl ortaya konacağını öğretmiştir. İmam Emevilerin Ehl-i Beyt'e karşı açık ve alenen yürüttüğü zulümlere şahit olduğu gibi Abbasilerin de başka yöntemler uygulayarak aynı siyasetleri yürütmelerine şahit olmuştur. İmam aleyhisselam ilim yönünden öyle bir makama sahiptir ki İslam fıkhi mezheplerinin önderlerinden olan Ebu Hanife ve Malik bin Enes onun talebeleri ve öğrencileri arasında yer aldığını büyük tarihçiler kitaplarında kaydetmişlerdir. Hatta Şeyh Mufid kendi eserinde 40 bin muhaddisin kendisinden hadis aldığını ve onun yanında çeşitli İslami ilimleri öğrendiğini kaydetmiştir. İmamın bu ilmi ve fıkhi yönden üstünlüğü öyle bir mertebeye ulaşmıştı ki Abbasi halifesi Mansur bu durumu görerek korkuya kapılmış ve tarihçilerin yazdığına göre Ebu Hanife naklediyor ki Mensur beni yanına çağırarak Muhammed İbni Cafer İbni Muhammed'in taraftarları çoğalmıştır. Her yanda onun sözü ve onun fikirleri yayılmıştır diye buna bir çare olarak sen zor sorular hazırla da ve bu zor soruları ondan sorarak onu ilmi yönden mahkum et. Bu kadar ün kazanmasını önle diye tavsiyede bulunmuş. Bunun üzerine Ebu Hanife diyor ki ben bir yıl boyunca zor sorular toplamaya çalıştım ve 40 soru hazırladım. Halifenin düzenlediği bir mecliste, büyüklerin, ileri gelenlerin bulunduğu bir mecliste içeriye girdim. İmam-ı Cafer-i Sadık, Abbasi Halifesi Mensur ve diğer insanlar orada bulunuyordular. Ama o meclise girer girmez İmam-ı Cafer-i Sadık'ın heybeti beni öylesine aldı ki artık orada halifeyi bile göremedim. İmama selam vererek onun yanında oturdum. Mensur konuşmaya başlayıp İmam-ı Cafer-i Sadık'a bu adamı tanıyor musun diye sordu. İmam-ı Cafer-i Sadık da evet, o Ebu Hanife'dir. O bir zamanlar bizim derslerimize katılıyordu diye cevap verdi. Sonra Mensur Ebu Hanife'den sorularını sormasını istedi. Ebu Hanife diyor ki ben hazırladığım soruları bir bir imama soruyor ve imam o sorulara cevap veriyordu. Cevapları şöyleydi ki her konuda Iraklıların, Kufelilerin görüşü şöyledir. Medineli fakihlerin görüşleri böyledir. Ama biz Ehl-i Beyt'in de görüşü şu şekildedir diye imam bütün sorulara cevap verdi. Ve Ebu Hanife diyor ki ben orada anladım ki yeryüzünde insanların en bilgini, bütün görüşleri, ekolleri en iyi bilen kişidir. Ve o Cafer İbni Muhammed'den başkası değildi. Böylece imamın ilmi mevkisi daha bir ispatlanmış oldu ve herkes ilimde Ehl-i Beyt'ten boy ölçüşmenin faydasız olduğunu anlamış oldu. İmam Aleyhisselam'ın diğer bir özelliği zalimlerden, zalim yöneticilerden uzak durmasıdır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki zalimlere yaslanmayın yoksa ateş sizi de yakalar. Ehl-i Beyt Aleyhisselam bu ilke çerçevesinde asla zalimlere destek görünmek, onların meclislerinde bulunmaktan kaçınmışlardır. Ve Mensur'un imama gönderdiği bir davete imam şöyle cevap vermiştir. Mensur diyor ki, neden siz de diğer alimler gibi bizim meclisimizde bulunmuyorsunuz? İmam buyuruyor ki, biz öyle bir servet sahibi değiliz ki maddi servetlerimizi korumak için onları kaybetmekten korktuğumuz için size yaklaşalım. Ve sizde de ahiret yönünden bir üstünlük görmüyoruz ki onları elde etmek için sizin yanınıza gelelim. Ve sizde bir nimet görmüyoruz ki onu size tebrik diyelim. Ve siz de kendinizi bir bela içerisinde görmüyorsunuz ki onları size başsağlığı dileyelim. Böylece imam açıkça zalim yöneticilerin tekliflerini reddediyor. Oysa ki o dönemde diğer ilmi önderler, fakihler hep Abbasi halifelerinin yanında yer almışlardır. Bunun başlıca örneklerinden Malik bin Enes ve Şeybani ve Ebu Yusuf gibi şahsiyetler sayılabilir. Ama Ehl-i Beyt'in tavrı tamamen bu yöntemlerden farklıydı. Bu yüzden de imam defalarca tazyiklere, tahditlere ve baskılara maruz kalmıştır. Defalarca imamın evi Medine-i Münevvere'de baskına uğramış ve imam tutuklanarak Bağdat'a götürülmüştür. Ama bu seferler daha bir Ehl-i Beyt'in nurunun yayılmasına, ilminin halk tarafından bilinmesine sebep olmuştur. Ve Ehl-i Beyt'in fıkhı geniş bir sahaya, özellikle Kufe'de yayılmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki Ehl-i Beyt imamları hem ifrat, aşırılık ve hem tefrit ve ihmalkarlıktan uzak durarak Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde, Resulullah'ın sünneti çerçevesinde dinin koruyucuları olmuş ve bu yolda her türlü fedakarlığa katlanmışlardır. Ve bu yüzden de İmam Aleyhisselam Abbasi halifesi tarafından sonunda zehirlenerek şehit edilmiştir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alemi Sayın Murtaza Torabi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlim ve fıkıh bayraktarı İmam Sadık. Değerli dinleyiciler, İslam tarihinde bilimsel, kültürel ve dini çabaları ile asr-ı saadetten sonra bir dönüm noktası sayılan büyük bir şahsiyetin şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hicri kameri 148 yılında İmam Cafer Sadık aleyhisselam hak davetine lebbeyk dedi ve sadece İslam dünyasına değil bilim ve marifet dünyası ve hakikat peşinde olan herkese mateme boğdu. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken Hazretin yaşamı ile ilgili hazırladığımız özel programla bu büyük insanın keramet ve faziletlerinden az da olsa yararlanmak istedik. Hep birlikte dinleyelim.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın başlattığı hareketin azametini anlamak için ilkin o hazretin yaşadığı dönemin şartlarına şöyle bir göz atmak gerekir. İmam Sadık Aleyhisselam'ın 34 yıllık imameti 5 Emevi ve 2 Abbasi hükümdarı ile eş zamanlıydı. Bu sürece İmam Sadık Aleyhisselam programlarında iki temel hedefi gözetledi. Bu hedeflerden biri zalim hükümdarların zulmüne karşı çıkmak ve zulmü temel itibariyle reddetmek, diğeri ise insanların fikri gelişmesini sağlamak ve İslam'ın asil kültür ve düşüncesiyle tanıştırmak için ilmi ve kültürel devrim gerçekleştirmekti. Gerçekte İmam Sadık Aleyhisselam böylece İslam'ın parlak ve nurani simasından hurafeleri silmeye çalışıyordu.
Emevi ve Abbasi hanedanları iktidar için çatıştıkları dönemlerde Ehl-i Beyt aleyhisselam fertlerini rahatsız etmeye ve baskı uygulamaya daha az fırsat buluyordu. Bu yüzden İmam Sadık aleyhisselam ilmi ve kültürel programlarını hayata geçirmek için daha ideal bir fırsat yakaladı. İmam Sadık aleyhisselam İslami toplumda ilmi coşkunun durağa ulaştığı bir dönemde yaşıyordu. O dönemde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tıp ve felsefe gibi ilimler oldukça yaygındı ve insanlar çeşitli ilimleri öğrenmek için can atıyordu. Bunun dışında İmam Sadık Aleyhisselam döneminde çeşitli mezhep ve tarikatlar ortaya çıkmış ve İslam toplumu türlü yabancı düşüncelerin saldırılarına maruz kalmıştı. Bu şartlarda İmam Sadık Aleyhisselam'ın parlayan düşünce güneşi İslam semalarında nur saçmaya başladı ve düşmanların gözlerini kamaştırdı.
Öte yandan Abbasi Hanedanı'nın İslam dinine bağlı olmaması ve yine insanların sorunları ile ilgilenmemesi yüzünden İslami toplumda özel bir kargaşa ve şaşkınlık yaşanıyordu. O dönemde küfür düşünceleri yaygınlaşmış ve İslam dinini tebliğ etmekle görevli olanlar genellikle saraydan besleniyordu. Abbasi halifeler de Emevi halifeler gibi dini kavramları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyordu. Bu şartlar tabii ki İmam Sadık Aleyhisselam'ın işini daha da zorlaştırıyordu. Ancak İmam Sadık Aleyhisselam planlı bir şekilde hareket ederek en başta halk arasında yaygın olan İslami düşünce ve inanca çeki düzen verdi. İmam, halkın dini sorularını cevapladı ve Kur'ani ve dini ilimleri bilimsel bir yöntemle yeniden ifade etti. Bu süreçte İmam Sadık Aleyhisselam, Hişam İbni Hikem, Muhammed İbni Müslim ve Cabir İbni Hayyan gibi talebeleri yetiştirdi.
İslam tarihinde İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebelerinin sayısı 4000 olarak zikredilir. Bu talebelerden bazıları kendi çapında eşsiz olan birçok ilmi esere imza attı. Örneğin Hişam bin Hekem 31 cilt kitap yazdı. Cabir bin Hayyan ise 200 ciltten fazla kitap yazdı ki bazıları daha sonraları Avrupa dillerine çevrildi. İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir başka seçkin talebesi Mufazzal da Mufazzal Tevhidi adında önemli bir eseri kaleme aldı. Bu kitabın yazılışın öyküsü oldukça ilginçtir. Bu yüzden onu sizlere anlatmayı uygun gördük.
Mufazzal olayı şöyle anlatıyor. Güneş batmak üzereydi. Medine Camii'nde oturmuştum ve Yüce Allah'ın İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme sunduğu haşmet ve azameti düşünüyordum. O sırada Allah'ı inkar edenlerden biri olan İbni Ebil Evca camiye geldi ve bir arkadaşı ile tartışmaya başladı. Diyalogları varlığı yaratanın hakkındaydı. Ancak dünyayı yaratan hiç kimsenin olmadığını söylediklerinde öfkelendim ve İbni Ebil Evca'ya şöyle dedim. Ey Allah'ın düşmanı, seni en güzel şekilde yaratan Allah'ı mı inkar ediyorsun? Eğer kendine gelirsen Allah'ın ayetlerini kendinde bile görebilirsin. İbni Ebil Evca ise şöyle karşılık verdi. Ey Mufazzal, sana şaşırıyorum. Sen Cafer İbni Muhammed Sadık'ın yani İmam Sadık Aleyhisselam'ın izleyenlerindensin. O bile bizimle böyle konuşmaz. O bile çok kez bizim bu söylediklerimizi duymuştur ama asla bize hakaret etmemiştir. O sabırlı ve sakindir ve asla öfke ona galip gelmez. O bizim sözlerimizi dikkatle dinler ve daha sonra en basit bir şekilde bizim delillerimizi çürütür.
Mufassal sözünü şöyle sürdürüyor. İbni Ebil Evca'nın bu sözlerinin ardından çok pişman oldum. İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna çıktım ve olayı anlattım. İmam şöyle dedi. Ey Mufazzal! Sana dünyanın ve canlıların, hayvanlardan haşarelere, kuşlara ve insanla dahil her türlü yaratığın nasıl yaratıldığını ve Yüce Allah'ın bunları yaratırken istediği hikmeti anlatacağım. Öyle ki ibret almak isteyenler bu sözlerden ibret alsın. Ve müminlerin bilgisi artarken kafirler şaşıp kalsın. Sen yarından itibaren her sabah bana gel.
Rivayetlere göre Mufazzal 4 gün ard arda İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına gitti ve o hazret söz verdiği gibi dünyanın yaratılış hakkında çok değerli bilgiler verdi. Mufazzal da tüm bu bilgileri Mufazzal Tevhidi adlı eserinde bir araya getirdi. Bu kitabın bir bölümünde İmam Sadık aleyhisselamdan naklen şöyle okumaktayız. Ey Mufazzal, düşün. Neden zarif ve hafif olan beyin kafatasında yer alıyor? Acaba bunun sebebi onu korumaktan başka bir şey olabilir mi? Neden kan damarlarda akıyor? Acaba doğru biçimde korunması ve yönlendirilmesinden başka bir sebebi olabilir mi? Neden Yüce Allah kulağın içini karmaşık ve oyuk bir şekilde yarattı? Acaba ses dalgaları kulağa girdikten sonra kulak zarına zarar vermemesinden başka bir sebebi olabilir mi? Ve böylece İmam Sadık aleyhisselam talebesi Mufazzal'ı birçok önemli konu ile tanıştırdı ve zihnini aydınlattı. Mufazzal Tevhidi adlı kitap İmam Sadık aleyhisselamdan yaratılış hakkında birçok değerli ve ince konularla doludur.
Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife, İmam Sadık aleyhisselamın azameti hakkında ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ebu Hanife, çağının büyük düşünürlerinden biridir. İmam Sadık aleyhisselamın azamet ve saygınlığından rahatsız olan Abbasilerin halifesi Mansur, bir gün rahatsızlığını gidermek için Ebu Hanife'ye İmam Sadık ile ilmi tartışma oturumu düzenlemesini ve zor sorularla imamı sıkıştırmasını ve böylece ilmi itibarını gölgelemesini istedi.
Ebu Hanife bunun için 40 zor soru hazırladığını ve bir gün Mansur'un yanına gittiğini, o sırada İmam Sadık aleyhisselamın da orada bulunduğunu fakat imamı görünce cazibesinden çok etkilendiğini anlatır. Daha sonra Ebu Hanife 40 soruyu sorar ve İmam Sadık aleyhisselam sadece kendi görüşünü değil, aynı zamanda diğer mezheplerin görüşünü de beyan eder. Ebu Hanife, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın bazı konularda hemfikir ve bazı konularda da muhalif konumda olduğunu ve bazı konularda da üçüncü bir görüşü gündeme getirdiğini, yöneltilen her 40 soruya büyük bir titizlikle cevap verdiğini belirterek şöyle diyor. Cafer İbni Muhammed Sadık'tan daha fakih ve daha faziletli birini görmedim. Ben 2 yıl onun talebeliğini yaptım ve eğer bu 2 yıl olmasaydı katiyen helak olmuştum.
Bir süreliğine İmam Sadık aleyhisselamın talebeliğini yapan Maliki mezhebinin lideri Malik bin Enes de şöyle anlatır. İmam Sadık aleyhisselam sürekli tebessüm ederdi. Asla fazla ve abartılı konuştuğunu görmedim. Allah korkusu her yerini sarmıştı. Ne zaman yanına gitsem üzerinde oturduğu kilimin üzerinden kalkar ve bana uzatırdı.
İmam Sadık aleyhisselam ilim ve kelam silahları ile her fırsatta zalim hükümdarlarla mücadele ederdi. Zalimlerle mücadele konusunda şöyle buyururdu. Zalim bir sultanı metheden ve karşısında eğilen herkes, cehennem ateşinde o sultanla birlikte yanar. Abbasi Halife Mansur, çeşitli yollardan İmam Cafer Sadık aleyhisselamın halk arasındaki konumunu zedelemeye çalışır ama her defasında başarısız olurdu. Mansur bazen de sinsi bir şekilde kendisini İmam Sadık aleyhisselama yakınlaştırmaya çalışırdı. Bu yüzden bir gün imama bir mektup gönderdi ve gelip kendisini nasihat etmesini istedi. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Fani dünya peşinde olanlar bu dünyaları tehlikeye düşer korkusundan seni nasihat etmez ve ahiretini düşünenler de zaten senin gibi birinin yanına gelmez.
İmam Sadık aleyhisselamın sihirinde o hazretin en mütevazi kimse olduğu ifade edilir. muhtaç insanlar rahatlıkla isteklerini İmam Sadık Aleyhisselam'a anlatırdı. İmam Sadık Aleyhisselam'ın halk ile yakınlığı her geçen gün daha da artıyor, böylece insanları siyasi ve sosyal açıdan bilgilendiriyordu. Bu durum ise Abbasi hükümdarlarını rahatsız ediyordu. Bu yüzden Abbasi halife Mansur, İmam Sadık Aleyhisselam'ın parlayan varlığına katlanamaz oldu ve böylece bir komplo kurarak o hazreti şehit etti. Bir kez daha İslam aleminin parlayan güneşi İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken sözü o hazretten seçtiğimiz vecizelerle noktalamak istiyoruz.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Bizim şefaatimiz namazı hor görenleri kapsamaz. Benim için en iyi dost ve kardeş kusurlarımı bana söyleyendir. Haram mal yemek rızkı yok eder ve insanlara yoksulluk armağan eder."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aydın Gelecek. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önce sosyal ve kültürel eğilimleri ve Pehlevi Kralı Muhammed Rıza'nın İran'ın İslami toplumunun öz kültürünü yok ederek Batı'nın laubali kültürünü yayma çalışmalarını ele almak istiyoruz. İran İslam İnkılabı ülkenin siyasi, iktisadi, sosyal, eğitim ve kültürel alanlarında köklü değişiklikler yarattı. Ancak tüm bu kazanımlar İslami İran son 40 küsur yılda sürekli düşmanların türlü komploları, tehditleri, saldırıları ve yaptırımları altında korumaya çalıştı. Bu düşmanların başında Amerika ve çakma rejim İsrail geliyor. Bu iki hasım rejim İslam-ı İran'a karşı düşmanlıkta ellerinden geleni ardına koymadı. Bu iki rejim medya imparatorlukları ile İran'da tüm dünyaya yıkılmış bir ülke imajını göstermeye çalışıyorlar. Oysa İran İslam Cumhuriyeti dayatılan 8 yıllık savaş ve türlü yaptırımlar ve tehditlere karşın çeşitli alanlarda göz kamaştıran ilerlemelere imza attı. Ve bu ilerlemelerin hiçbiri İran İslam İnkılabı ve zafere kavuşmadan önceki dönemle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. İran'ın İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra kaydettiği ilerlemeyi anlayabilmek için geçen birkaç bölümde ülkenin siyasi, iktisadi, güvenlik ve askeri şartlarından söz ettik. Ve yine Pehlevi rejimi döneminde İran'ın ecnebi odaklara şiddetli bağımlılığı ve bu rejimin kendi hakkında ne kadar uzak mesafede olduğunu beyan ettik. Pehlevi kralı Muhammed Rıza ve babası halk arasında hiçbir dayanağı ve desteği yoktu. Bu iki kral tamamen Amerika ve Batı'ya bağımlıydı ve orduları da tamamen Batı'nın askeri teçhizatına ve silahlarına muhtaçtı. Aydın Az önce de belirtildiği gibi bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önce sosyal ve kültürel eğilimleri ve Pehlevi Kralı Muhammed Rıza'nın İran'ın İslami toplumunun öz kültürünü yok ederek Batı'nın laubali kültürünü yayma çabalarını ele almak istiyoruz. Müslüman İran milletinin gani kültürünü yok etmek, Pehlevi rejiminin tüm kültürel faaliyetlerin başında yer alıyordu. O dönemde Batı, Pehlevi rejimi ve saray halkı üzerinden İran halkına izlemeleri gereken emsalsiz bir örnek gibi tanıtılıyordu. Örneğin Batı yandaşı ünlü aydın şahsiyetlerden Mirza Mülküm Han, İran'da Meşrute İnkılabı sırasında şöyle yazıyor. Ben şu kadarını söylemek isterim ki bizler devlet meselelerinde ne yapabiliriz ne de kendimizden uydurmalıyız. Bizler ya Batı'nın bilim ve deneyimlerini örnek almalıyız ya da barbarlık çemberimizin dışına adım atmamalıyız. İran ve Amerika Eğitim ve Kültürel İşbirliği Komisyonu 1962 yılındaki raporunda açıkça bu tür hedeflerden söz ediliyor. Ve Amerika güçlü ve demokratik, dinamik ve Amerikan yaşam tarzı da İran halkına ideal model olarak tanıtılıyor. Pehlevi dönemin kültürel, dini siyasetleri genellikle toplumu modernize etme ve Batı tarzında yenilemeden ilham alıyordu. Bu yüzden Rıza Han Pehlevi, Batı'nın yaşam tarzından yararlanarak İran'da yeni bir kültürel, dini kimlik yaratmaya ve dindar kesimlerin etkisini azaltmaya ve eski İran tarihini aşırı gibi göstermeye başladı. Öyle ki oluşturmak istediği toplumda din ve İslami geleneklere yer olmayacaktı. İkinci Pehlevi Kralı döneminde Batı kültürünü benimseme politikası devam etti ve bu kez İran'ın tarihi kültürü yaygınlaştırılarak Batı kültürü ve yaşam tarzı farklı bir şekilde dayatılmaya başladı. Ülkenin resmi takvimini Hicri Şemsi'den padişahlık takvimine değiştirmek, tarihi kültürü takdir etmek, eski İran krallarıyla onur duymak, Taht-i Cemşit kalıntılarında 2500 yıllık kraliyet kutlamaları düzenlemek, taçlanma törenleri ve Şiraz kentinde sanat festivali gibi kültürel etkinlikleri düzenlemek, Pehlevi Kralı Muhammed Rıza'nın bazı dini olmayan kültürel uygulamaları ve politikalarıydı. Ancak tüm bunlar İmam-ı Hümeyni ve önderliğinde ulemanın ve halk kitlelerinin muhalefetini beraberinde getirmişti. Pehlevi Kralı Muhammed Rıza ve babası Rıza Han'ın İslami ve İranlı kültürü yok etme ve Batı'nın laubalilikle dolu kültürünü yaygınlaştırma çabaları, İslami ve dini bir toplum olan İran toplumunda bazı sosyal ve kültürel sonuçları beraberinde getirdi. Bu süreçte kral ve kraliyet hanedanı fesat ve fıskı fücurda batmaya başladı ve halkla devlet arasındaki mesafe iyice derinleşti. Gerçekte İran halkının Pehlevi rejiminden geniş çapta hoşnutsuzluğunun esas sebebi de kraliyet hanedanı ve sarayı saran sınırsız fesat meselesiydi. Ahlaki fesat, kibir, cinsel fesat ve mali fesat gibi durumlar sarayı iyice sarmış ve etkilemişti. Aslında fesat Pehlevi rejimi iş başına geldiği günden itibaren bu rejimle beraberdi ve bu rejimin sonlarına doğru adeta bir kültür haline gelmişti. İlk önceleri Pehlevi rejimi içine battığı fesadı kültürel sebepler ve halkın öfkeli tepkisinden çekinerek örtbas etmeye çalışıyordu. Bu yüzden kraliyet ailesi halktan saklanmaya ve yavaş yavaş halkla ilişkilerini kesmeye başladı. Bu durum sarayın özel bir sınıfa dönüşmesine ve halkla hiçbir ilişkisi olmamasına sebebiyet verdi. Öte yandan Pehlevi kralı Muhammed Rıza kadınlara karşı büyük bir zafiyet sergiliyor ve ahlaki fesatta sınır tanımadığı gibi ahlak ilkelerine de asla uymuyordu. Nitekim saray sinema yıldızları ve kralın sevgililerinin uğrak yerine dönüşmüştü. Muhammed Rıza gençlik çağından ölümüne kadar kadınlara olan düşkünlüğünden el çekmedi ve bu uğurda Beytulmalı ve ülkenin servetini sınırsız bir şekilde harcamaktan da çekinmedi. Pehlevi kralı Ayyaş'ın biriydi ve yurt dışı seyahatlerinde ağırbaşlı bir kral gibi değil de bir serseri gibi haylazlık yapıyordu. İçki içmek, kumar, uyuşturucu madde kullanmak, servet biriktirmek, masraflı seyahatler, Beytulmalı heba etmek, Pehlevi krallığın diğer bazı alışkanlıklarıydı. Bu tür fesat durumları rejimin ve sarayın içine de sızmıştı. Kral Muhammed Rıza ülkenin tüm iktisadi imkanlarını kraliyet ailesi ve bu aileye hizmet eden çevresindekilerin hizmetine sunmuştu. Aslında Pehlevi kralı sadece İran milleti ve ülkenin zenginliklerini talan etmekle yetinmemiş, birkaç asırlık tarihi ve İslami mazisi olan İran'ı kimliksiz bir devlete çevirmişti. Pehlevi kralı Muhammed Rıza, eşraflık huyu, kibiri, bencilliği ve zorbalık ruhu itibariyle insanlara karşı sürekli itinasız ve aşağılayıcı bir tarzda davranıyordu. Pehlevi kralı kendini halktan bağımsız görüyor ve buna göre bazen insanlara açıkça hakaret ediyordu. Pehlevi kralı 1974 yılında düzenlediği basın konferansında İran milletini tembel bir millet niteleyerek şöyle dedi. Bu insanlar hiçbir şey yapamıyor. Bunlar koyun gibiler. Pehlevi kralın eşi, Ferah'ın annesi Feride Diba, damadı hakkında şöyle diyor. Muhammed Rıza, batılı terbiyesi yüzünden insanları küçük ve hor görüyordu. Kısacası karşısında kişiliksiz insanlar istiyordu. Eğer biri karşısında boy gösterirse hemen azlediliyordu. Muhammed Rıza, ülkede ne yapılıyorsa onun hesabına yazılmasını ve herkes onun uşağı olmasını istiyordu. Orduda da aynı siyaseti izliyordu. Ordunun komutanları bir avuç ihtiyar ve hakikaten beceriksiz kişilerdi. Muhammed Rıza özellikle orduda uşaklık eden ve baş üstüne kralım diyen alçak karakterli insanları başa geçiriyordu. Ben resmi törenlerde veya ziyafetlerde hatta subayların Muhammed Rıza'nın ayakkabılarını öptüğünü gördüm. Bu subaylar gerçekten karaktersizdi. İran İslam İnkılabı ülkenin dini kültürünü, düşüncesini ve kimliğini ihya ederek İran milleti ve özellikle de yeni kuşakların kişiliğini ihya etti ve onlara çeşitli alanlarda faaliyet izni verdi. İran İslam İnkılabı'nın 1979 yılında zafere kavuşması, gerçekte ülkenin dini kimliğinin ihya edilmesi ve her türlü bağımlılığın reddedilmesi bağlamında bir dönüm noktası oldu. İran İslam İnkılabı Müslüman milletler arasında İslami asil kültür ve dini kimliğe dayanarak gerçek azamete kavuşmanın mümkün olduğunu gösterdi. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları.
Değerli dinleyiciler, İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları isimli seri sohbetimizin ikinci bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Afganistan ve de Çabahar Limanı'nın İran ve Hindistan arasındaki bölgesel işbirliği kapsamındaki rolünü ele alacağız.
İran'ın Hindistan ile uzun vadeli ilişkilerini geliştirme kapsamında komşu ülkelerin kapasitesinden yararlanmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik yaklaşımının önceliklerinden biridir. Komşu ülkelerden sayılan Afganistan, sınırdaşlığı ile karakterize olmasının yanı sıra kültürel ve dilsel ortaklıkları ve özel ekonomik durumu nedeniyle İran'ın ekonomik diplomasisinde özel bir öneme ve yere sahiptir. İran şu anda Afganistan'ın en büyük ticaret ortağıdır. Afganistan'da Çabahar Limanı üzerinden İran ve Hindistan ile ticaretini arttırmakla ilgilenen ülkedir. İran'a yönelik geniş çaplı ABD yaptırımlarına rağmen İran-Afganistan ilişkilerinde önemli bir potansiyel var olduğu söylenebilir.
Afganistan uzun yıllardır Hindistan, Pakistan, Rusya ve Amerika arasında siyasi ve jeopolitik rekabetlere sahne olmuştur. Ülkenin Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na Çabahar Limanı üzerinden bağlantısı, bölgesel ekonomik işbirliği alanında Kabil ve Tahran'ın konumunu güçlendiriyor. Çabahar Okyanus Limanı, Hindistan'ın yatırım yaptığı Güneydoğu, İran'ın transit güzergahı üzerindeki en önemli limanıdır. Bu liman Afganistan için stratejik öneme de sahiptir. Çünkü Afganistan denize kıyısı olmayan bir ülke ve ekonomik büyüme için açık sulara erişime ihtiyacı var. İran ile Afganistan arası ortak sınırda serbest ticari mal dolaşımı bu ülkedeki gıda pazarını canlandırmıştır. Afgan işletmeler Doğu İran'daki pazarlardan ucuz mallar satın alabiliyor. Bu durum İran'ın Afganistan'a ihtiyacını da arttırmıştır.
Afganistan'a deniz yoluyla en yakın erişim İran ve Pakistan'dan sağlanabilir. Son yıllarda Afganistan-Pakistan sınırının sık sık kapatılması ve Pakistan'ın transit geçiş kısıtlamaları getirmesi, Afganistan'ın İran'ın ulaşım yollarına özellikle Çabahar Limanı'na özel ilgi göstermesine yol açtı. Bu limanın işletilmesi İran, Afganistan ve Hindistan arasındaki dayanışmayı da güçlendirdi. Hintli ve İranlı yatırımlarla geliştirilmekte olan liman, Afgan tüccarlar için en iyi koşulları sağladı. Afgan tüccarlar artık Afganistan'ın ticari ihtiyaçlarının çoğunu Çabahar Okyanus Limanı üzerinden karşılıyor.
Koronavirüs koşullarına rağmen bu limanın kapasitesini kullanan İran ile Afganistan arasındaki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi Afganistan, İran ve Hindistan arasındaki ticareti arttırabilir ve bölgesel ekonomik işbirliğini daha da genişletebilir. Çabahar ve Zahedan demir yollarının ve ardından Zahedan ve Saraks demir yollarının tamamlanmasıyla Çabahar Limanı, Hindistan, Afganistan, Orta Asya ülkeleri, Kafkasya ve Doğu Avrupa dahil olmak üzere çeşitli ülkeler arasında pratikte bir bağlantı noktası haline gelebilir. Çabahar Limanı'nın etkin hale getirmesi, Güney Asya'yı Orta Asya'ya bağlayan Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridorunu aktifleştirerek Hindistan'da dahil olmak üzere diğer ülkelerin Orta Asya'ya erişimi için yeni bir seçenek sunacaktır.
Afgan ekonomi uzmanlarının bakış açısına göre Çabahar Limanı ticari mal ithalatı ve ihracatı için Karachi Limanı'ndan daha iyi ve daha ucuz bir rotadır. Çünkü Çabahar Limanı Afganistan'ın merkezine 700 kilometre daha yakın ve ticari malların nakliyesi çok daha az masraflı olabilir. Bu bağlamda 2018 yılında Afganistan'a 8 gemi şeklinde hibe edilen ilk Hint buğdayı sevkiyatı Hindistan'ın Mumbai Limanı'ndan Çabahar Limanı'na yanaşarak Afganistan'a taşındı. İran İslam Cumhuriyeti, Çabahar Limanı'ndaki Afgan tüccarların Hindistan ile ticaretlerini geliştirmeleri ve arttırmaları için benzeri görülmemiş kolaylıklar ve indirimler sağladı.
Afganistan'ın İran'daki Büyükelçiliği ticari ateşelik yapan Elhac Abdülhadi Ferheng, İran, Afganistan ve Hindistan'ın Çabahar Limanı ekseni etrafında kapasitelerini arttırma yönündeki büyük fırsatlara değinerek şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Çabahar, Afganistan'ın ekonomisi ve ticareti için oksijen gibidir. Ancak tüccarların zaman ve sermaye israfını önlemek ve ticari yüklerin Bandar Abbas'tan Çabahar'a transferini sağlamak için gemi hatları güçlendirilmelidir.
İran, Hindistan ve Afganistan arasında üçlü toplantılar düzenlemek, üç ülkenin de bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için mevcut kapasitelerini incelemeye yönelik tedbirlerinden biridir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran, Hindistan ve Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcılarının 2018 yılında Kabil'de gerçekleştirdikleri üçlü toplantıda ticaret ve bankacılık alanındaki olası engellerin kaldırılması, üçlü anlaşmaların hayata geçirilmesi ve kapsamlı güvenliğin sağlanması için çaba gösterilmesi hususlarına vurgu yaptı. Irakçı, İran, Hindistan ve Afganistan'ın Çabahar'daki işbirliğini örnek teşkil edecek işbirliği ve bir sembol olarak değerlendirip çok taraflı işbirliği yoluyla bölgenin çıkarlarını güvence altına almak için bir model olarak nitelendirdi ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vijay Guhal da ülkesinin ekonomiyi, güvenliği geliştirmek ve ülkenin altyapısını güçlendirmek için Afgan hükümetiyle işbirliği yapma taahhüdünü ve Hindistan-Afganistan ilişkilerinin geliştirilmesinde Çabahar Limanı'nın rolüne özel önem verdiğini belirtti.
Çabahar'daki Şehit Beheşti Limanı geliştirme projesinin ilk aşamasının açılışının ardından Hint ticari mallarının bu stratejik liman üzerinden Afganistan'a taşınmasına başlandı. 2020 yılından itibaren Hindistan hükümetinin yanı sıra Bu ülkenin özel sektörü de Afganistan'a ticari kargo göndermek için Çabahar Limanı'nın kapasitelerini kullanmaya başladı. Aslında İran'ın oluşturduğu altyapıda Hindistan ve Afganistan özel sektörleri ilk defa Şehit Beheşti Limanı'nın modern altyapısını ve teçhizatını ve tarife avantajlarını kendi ticaret piyasalarında kullanıyor. Hindistan'ın Navashiva ve Mundra limanları ve de İran'ın Çabahar Limanı arasındaki gemicilik servislerinin güçlendirilmesiyle bu durum daha da iyileşecek ve İran, Hindistan ve Afganistan'ın ekonomik işbirlikleri yeni bir aşamaya ayak basacaktır.
İran'ın Çabahar Limanı'nın transit rolünün güçlendirilmesi ve Afganistan'ın İran-Hindistan ilişkilerini geliştirme kapasitesinden yararlanılması sadece olumlu ekonomik sonuçlar doğurmayacak. Aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkıda bulunacaktır. Bölgede terörizme ve her türlü aşırılık ve şiddete karşı gerçek mücadele, sürdürülebilir ekonomik işbirliğinin oluşturulmasına ve ortak bölgesel pazarların oluşturulmasına bağlıdır. Buna göre İran, Kuzey-Güney koridorundaki benzersiz konumunu ve Çabahar Okyanus Limanı'nın transit rolünü kullanarak yalnızca Hindistan ve Afganistan ile ilişkilerini geliştirmek ile kalmıyor. Aynı zamanda Rusya, Çin dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin ortak işbirliğindeki rolünü de pekiştiriyor ve bir yandan da Pakistan ve Orta Asya ve Kafkaslarla da işbirliklerini arttırma imkanı sağlıyor.
Değerli dinleyiciler, İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları hakkında hazırladığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.